Ayrım 30, Son Tanık, Glenn Mead, Sayfa 347. 6. Bölüm. 69. Kısım. Central Park, New York. Doktor Raymond Leon sandviçinden çavdar ekmeğine hardal üzerinde kalın bir dilim pastırma, bir lokma daha ısırdı. Patikadan yaklaşan Bayes'i görünce el salladı. Sigarasını içerek elini sallayan Bayes'in yüzündeki endişeli ifadeyi fark etti. Yaşlı kadın yanına geldiğinde doktor bir kağıt peçeteyle ağzını siliyordu. ''Bana zaman ayırmana çok sevindim Raymond.'' ''Hiç sorun değil. Bu öğleden sonra boş bir ara vardı. Şu otlu tabut çivilerinden vazgeçtiğini sanıyordum.'' Bayes sigarasını bir çöp tenekesine bastırarak söndürdü. ''Beni rahat bırak Raymond.'' Bugün de o türde günlerden biri. Adam Bayes'e bir kese kağıdı ve bir şişe kaynak suyu uzattı. Bu sefer kendimize kilo avcıları spesiyalitesi seçtim. İçinde ne tereyağı var ne de mayonez. Senin için fırından yeni çıkmış kıtır kıtır bir dürüm içinde ton balığı, salata, hafif Fransız sosuyla ıslatılmış peynir yok. Beni şımartıyorsun. El çantasını bankın üzerine bıraktı ve gözlerini parkta gezdirdi. Koşanlar yollarını kaybetmiş görünen Asyalı turistler, çimenlerde ya da park banklarında öğle yemeği yiyen, güneşten yararlanan büro ya da büyük mağaza çalışanları, prova yapan bir dörtlü, havada hafif bir Beethoven tınısı. ''Nasılsın Bayes?'' ''Mücadele ediyorum. Bazen nasıl oldu da kendimi bir kirişe asmadım diye merak ediyorum.'' Su şişesinin kapağını açtı. ''Bana nasıl gittiğini anlatmayacak mısın?'' Leon parmaklarına bulaşmış hardalı yaladı. ''Bayes, uzun zamandır birbirimizin aile dostuyuz.'' ''30 yıldır.'' ''Sana hastam olarak Carla'dan bahsedemeyeceğim biliyorsun. 20 yıl önce olsaydı tamamdı. Ama şimdi yetişkin birisi oldu. Artık iş doktor hasta mahremiyetine girdi.''
''Durumunun biraz ayrıcalık gerektirdiğini düşünmüyor musun?''
''Tabii düşünüyorum ama meslekten ihraç edilmemi, Tanrı'nın unuttuğu bir yerdeki bir hödük köyüne gidip sıfırdan başlamamı istemezsin değil mi?''
''Bütün notlarını, tek tek kayıtlarını görmek istediğimi söylemedim Raymond.''
''Bunlar geçen gün muayenehanemde konuştuklarımızla mı ilgili? Carla'nın annesinden ve Luca'dan geri kalanları görmesiyle mi ilgili? Çünkü eğer öyleyse daha benimle konuşmadı.''
''Konuşmadı mı?''
''Hayır, ama konuşmak istediği zaman ne zaman olursa olsun hazırım Bayes.''
''Kemikler Luca'nın değilmiş.''
''Ne?''
''DNA uyuşmamış.''
Bu harika bir haber, öyle değil mi Bayes?''
''Carla Alba'nın daha sonra Luca'yı hastanede gördüğüne inanıyor. Bir şekilde hayatta kaldığını düşünüyor. Mümkün ama dürüst olmak gerekirse çok düşük bir ihtimal.''
''Neden?''
''Dan ve ben bütün o yıllar boyunca David, Lana ve Luca'nın sağ mı ölüm olduğunu öğrenmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ben sadece umutlarımızın bir kez daha yıkılmaması için dua ediyorum.''
''Konuşmak istediğim bu muydu?''
''Hayır, genel bir sohbet yapmak istedim Raymond.''
''Ne kadar genel?''
''İşte Carla'nın ailesi hakkında öğrendikleriyle nasıl başa çıkacağını anlatarak başlayabilirsin. Bu da soru olarak yeterince zararsız değil mi?''
Leon umutsuz bir hareketle ellerini kaldırdı. Bu aşamada söylemesi oldukça güç.
Uğraşacağı bu kadar çok şey olduğu için mi?
Öyle de denebilir. Kocasının ölümünden sonra bambaşka bir hayatı olduğunu öğrenmek, sonra annesinden kalanları ve kardeşinin sandığı kemikleri görmek, bunlarla başa çıkması çok güç ve çok büyük bir şok. Buna bir de hamile olduğu gerçeğini ekle. İnanılmaz travmalar yaşadı ve eksiksiz bir psikolojik çöküntü yaşamamasına şaşmak gerekiyor.
Bence de.
Bana kalırsa insanlar travmanın yaşanan olayda değil, yoğunluğu sebebiyle kurbanın vücudu ve zihninde olduğunu anlayamıyorlar. Bir insan bir hayvanın saldırısına uğrayıp ağır yaralanabilir ama kendini kaybetmeyip hayvanı öldürmeyi ya da kaçıp kurtulmayı başarırsa bir travma yaşamaz. Elastan giysilere bürünmüş koşucu bir çift soluk soluğa geçerken Bayes içini çekti.
''Biliyor musun, sevmenin kolay olduğunu düşünürdüm. Oysa değilmiş, hiç değilmiş. Ne dersin Raymond?''
''Hayır, kolay değil.
Çoğu zaman harika, insanı tatmin eden bir şey oluyor. Ama bazen de hayatlarımızda çok karmaşık, çok umut kırıcı anlar yaşatıyor.''
Hayrola Beyz, telefonda son derece kaygılıydın.
Luca konusunda umutluyum ama mutlu olduğumu kabul ediyorum. Ama aynı zamanda da korkuyorum Raymond.
Devam et.
Korkuyorum. Çünkü Carla Shavik'e karşı öylesine yoğun bir nefret besliyor ki insan gerçekten ürküyor.
Nefret etmeseydi insan olamazdı.
Öfke içinde patlamaya hazır bir lav yatağı gibi kaynıyor.
Öfke normal. Katillere karşı öfke ve adalet isteği. Bu konuları zamana yayarak halletmeye çalışacağız.
Beni endişelendiren tam da bu ya.
Beyz'in göz pınarlarında biriken gözyaşlarını fark etti. Yaşlı kadın duygularını gemlemeye çalışırken derin derin iç geçirdi.
Ne demeye çalışıyorsun Beyz? Bunu kabullenmek için biraz geç kaldığımın farkındayım. Ama bütün o yıllar boyunca sana Carla hakkında her şeyi anlatmadım.
Leon sesini çıkarmadan bekledi.
Dan ve ben Carla'ya geçmişiyle ilgili her şeyi anlatmadık. Gerçeğin tümünü söylemedik.
Bütün bunlar nereye varacak?
Ona geçmişiyle ilgili her şeyi söylemedim. Çünkü...
Çünkü neden Beyz?
Çünkü taşıyamayacağı kadar ağır olacağını düşündüm. Ama şimdi vicdanım sızlıyor. Suçluluk duygusu içimi parçalıyor. İçimde bir ses görevimin anlatmak olduğunu söylüyor. Bir başka ses de nasıl tepki vereceğinden korkmam gerektiğini bağırıyor.
Sen neden söz ediyorsun?
Beyz çantasını açtı. İçinde bir deste tanıdık görünüşlü sararmış kağıt bulunan şeffaf bir plastik poşet çıkardı.
Leon birden gerçeği anlayıverdi. Günlüğün eksik sayfaları mı?
Bunları yıllar önce koparmıştım.
Neden?
Carla'nın görmesini istemedim.
Neden istemedin?
Bu sayfalar onun annesi ve babasıyla ilgili.
Leon bir şey demeden ona baktı. Evlendiklerinde Lana hamileydi.
Yaşlı doktor kaşlarını çattı. Bu kadar önemli olan ne peki?
Lana başka bir erkeğe aşıktı. Ondan hamile kaldı. Adam onu terk etti.
Lana da babasının utanmaması için Dubrovnik'e taşındı.
Anlıyorum. Carla'nın bundan haberi var mı?
Beyz başını hayır der gibi salladı.
David ve Lana Carla'nın kendini aileye ait olmayan bir yabancı gibi hissetmesini istemediler.
Aslında tam tersi, David Carla'nın onu sevdiğini görmesi için inanılmaz gayret etti.
Eksik sayfalarda ne yazıyor?
Anılar, düşünceler, itiraflar.
Ne hakkında?
Lana'nın bir zamanlar sevdiği adam hakkında. Üzülür diye Carla'nın annesinin yazdıklarını görmesini istemedim.
Beyz, tavsiyemi dinler misin? Bu konuda kendini fazla üzme. David Carla'yı kendi kızı gibi seviyordu. Nihayetinde de önemli olan bu.
Carla'nın bir insan hakları mahkemesinde ayağa kalkması gerektiğini düşünebiliyor musun? Bana kalırsa kovuşturma açılmasını gerektiği kadar ısrarla talep etmememizin bir nedeni de buydu. Geçmişine bir daha dönmesini istemememizin de öyle.
Hiçbir şey anlamıyorum.
Hala anlayamıyor musun Raymond?
Neyi?
Ona gerçeği neden söyleyemediğimi.
Neyi söyleyemedin?
Carla'nın ölmesini istediği, herkesten fazla nefret ettiği ve hayatını mahvetmekle suçladığı adamın gerçek babası olduğunu.
70. kısım, Arizona. Paul hep geri dönmelerinden korkuyordu. Üç silahı dolu ve hazır tutmasının nedeni de buydu. Yatak odası dolabında bir Mossberg taktik pompalı tüfeği, koridordaki çekmecede 9'luk bir Taurus ve bir tane de stüdyoda. Böyle yaptığı için memnundu. Çünkü o öğleden sonra en korkunç kabusu gerçekleşiyordu. Yabancılar evini gözlüyorlar. Canın başına gelenlere rağmen, köpeğe rağmen. Kızlarla kim alışverişe çıkmışlardı ve stüdyosunda çalışırken içinde iki kişinin bulunduğu gümüş renkli bir Ford'un yoldan geçtiğini gördü. Birkaç dakika sonra yeniden geçti. Araba geçerken içindekilerden biri eve doğru baktı. Paul Lane o zaman terlemeye başladı. Üst kata odasına koşarken bacakları titriyordu. Elinde Mossberg sahanlıkta durup panjurların aralığından dışarıya bir göz attı. Gümüş renkli Ford bir U dönüşü yaptıktan sonra geldiği yöne gitti. Paul sendeleyerek basamaklardan indi. Koridordaki çekmeceden Taurus'u aldı.
Tüfeği masaya dayadıktan sonra tabancanın sürgüsünü çekti, namluya bir mermi sürdü. Ter gömleğini ıslatıyor, yüreği göğsünü sızlatacak kadar güçlü çarpıyordu. Ön kapıdaki geniş açılı camdan bakarken Ford'un kaldırımın kenarında durduğunu, içinden iki kişinin indiğini gördü. Koyu renk takım elbiseleri ve güneş gözlükleriyle iyi beslenmiş, güçlü kuvvetli iki kişi gibiydiler. Giriş yolunda yürümeye başladılar. Tabancaya bir mermi sürdü. Adamlardan birinin parmağını uzattığını gördü, zilin çaldığını duydu. Yüreği ağzına geldi ama gözünü adamlardan ayırmadı. Adamlardan biri cebinden bir şey çıkardığında madeni bir parıltı oldu. Silah mı? Adamlar aralarında bir şey konuştu. Fısıltıyla konuştukları için bir şey duyamadı. Sonra ikinci adamın eli kalktı ve Paul başka bir parıltı gördü. Cüzdan kokardı. Polis. Gerçekten öyleler miydi? Bu numaraya kolay kanılırdı. Paul kapının arkasından evet diye seslendi.
Mr. Paul Lane, New York Polis Müdürlüğü'nden geliyoruz. Ben Manhattan Kuzey Bölgesi'nden dedektif Jackie Soames. Buraya meslektaşım dedektif Pat Riley ile birlikte geldik.
Evden çok uzaklaşmışsınız dedektif. İkinci adam, buraya kardeşinizin öldürülmesi konusunda sizinle konuşmak için geldik efendim dedi. New York aksanı. Bir anlamı yoktu ama bacaklarının titremesi azaldı. Kapıyı usulca açtı. Bir eli kapının arkasında, parmağı Taurus'un tetiğindeydi. Emniyet mandalını açıp açmadığını hatırlayamıyordu. Alnının ortasından aşağıya kayan bir ter damlası hissetti. Adamlardan biri kokardını kaldırdı.
Mr. Lane, Jackie Soames.
Polis ellilerindeydi, beyaz dişleri ve pahalı bir kaplama ya da diş köprüsü vardı. Fakat hangisi olduğunu anlayamadı. Bu da dedektif Riley. İkincisi daha genç, daha kaslıydı. Sanki saçıyla bir sorunu varmış gibi duruyordu. Vahşi görünüşlü kırmızı kelt yelesi Arizona güneşinde öylesine kıvrılmıştı ki başının etrafından pas renkli bir hale var gibiydi.
Bir süre önce bir arkadaşımızla görüşmüştünüz, dedektif Rogers ile.
Evet, görüştüm. O adı hatırlıyordu.
Soruşturmayı tamamlamamız gerekiyor efendim.
Paul hala tam ikna olmamıştı ama adamlar gerçek dedektife benziyorlardı. Hem onu öldürmeye de kalkmamışlardı.
Henüz.
Rahatlayınca elinde tabanca olduğunu unuttu, kolunu yanına indirdi.
Beyaz diş, elinizdeki silah mı efendim diye sordu.
Evet, silah.
Horozu kalkık mı?
Evet, kalkık.
Kendinizi tehlikede mi hissediyorsunuz?
Burası izbe bir yer. Yabancılar da varken pek emin olamıyorsunuz.
Emniyet mandalını kapatıp bizi içeri alsanız nasıl olur?
71. kısım. Adamları mutfağa aldı. Bir şey içer misiniz? Kızıl saç kıvır kıvır yelesini bastırdı ve bir Coca-Cola kutusuna uzandı. Beyaz diş bir bardak buzlu suyla yetindi. Sizin için ne yapabilirim?
Canın ölümü konusunda meslektaşımızla konuşmuştunuz Mr. Lane.
Hem de kaç kere, bildiğim her şeyi onlara anlattım.
Bizi endişelendiren de bu ya efendim.
Anlamadım. Beyaz diş sıkıntıyla gülümsedi ve gözlerini koridora çevirdi.
Masaya dayalı olan pompalı bir Mossberg mi?
Evet, Mossberg.
Bir bakmamın sakıncası var mı?
Adamların polis olduklarından emin, kendini daha rahat hisset.
Tabii, buyurun.
Beyaz diş koridora çıkıp tüfeğin haznesini açınca yataktan kırmızı kovanlı bir fişek fırlayıp yerde yuvarlandı. Eğildi, fişeği aldı, tüfeğin emniyet mandalının kapalı olduğundan emin olunca mutfağa döndü.
Çocuğunuz var mı Mr. Lane?
İki kızım var. Beyaz diş duvardaki aile fotoğrafına döndü. Buralarda hiç sorun olur mu? Ev baskını, hırsızlık, soygun. Olmaz.
Evde başka dolu silah var mı?
Çalışma odamda bir tabanca daha var. Dedektif arkadaşıyla şöyle bir bakıştı. Mossberg'i duvara yaslamasına rağmen kırmızı kovanlı fişeği elinden bırakmadan masanın başına oturdu.
Bana sanki çok ciddi bir antisosyal davranışa hazırlanıyormuşsunuz gibi geliyor Mr. Lane.
Burası Amerika dedektif. İnsanın her an bir şeylere hazırlıklı olması gerekiyor.
Bu dediğiniz kabul ama ben evde çocuk varken etrafta dolu silah bırakmamaya çok dikkat ederim.
Ben dikkatliyim.
Bana öyle gelmiyor.
Burada çakallarla başımız dertte.
Öyle mi?
Evin yakınına kadar sokuluyorlar. Çoğu zaman korkutmam gerekiyor.
Gerçekten mi?
Bakın buraya anayasanın ikinci bölümünden doğan haklarımı konuşmaya ya da kendimi ayak takımından korumam için tavsiyelerde bulunmaya gelmedinizse konuya girebilir miyiz? Can konusunda bir şeyden kaygılandığınızı söylemiştiniz.
Beyaz diş gözlerini küçük parmağıyla topaç gibi çevirdiği kırmızı kovanlı fişeğe dikerek, ''Sanırım hiç ilerleyemiyoruz.'' dedi.
Bunu duyduğuma üzüldüm. Bir yerlere vardığınızı sanıyordum.
Evet, biz de öyle.
Kızıl Saç araya girdi.
Siz ve abiniz göçmensiniz değil mi? Buraya Hırvatistan'dan gelen savaş mültecilerisiniz.
Doğru.
Amerika'da Hırvatistan'dan gelme çok kişi tanır mısınız?
Hayır, tanımam. Vasim teyzem de ama o da öldü.
Çok oldu mu?
6 yıl.
Beyaz diş mermiyi biraz daha döndürdü.
Balkanlardan gelen diğer mültecilerle görüşür müsünüz?
Hayır.
Sözü Kızıl Saç aldı. Coca-Cola tenekesinin üzerindeki damlacıkları silerken, Detroit'te polis bir kardeşim var dedi. Orada da eski Yugoslavya'dan gelme mülteciler var.
Sahi mi?
Evet, Sırplar, Hırvatlar, Hristiyanlar, Müslümanlar, Ortodokslar, aklınıza kim gelirse.
Sözü nereye getirmek istiyorsunuz dedektif?
Kardeşim ne diyor biliyor musunuz?
Ne diyor?
Arada bir hesaplaşma yaşanıyormuş. Eski ülkeden kalma kinler. Biri ötekini vuruyor ya da bıçaklıyor. O toplumlar için bıçak özellikle popüler bir silahmış.
Anlayabiliyorum.
Kızıl Saç belli belirsiz sırıttı.
Dediklerine göre dünyanın o bölgesinde insan hafızası fil hortumundan da uzunmuş.
Hiç kuşkum yok.
Siz ve kardeşiniz bu gibi sorunlar yaşadınız mı? Eski kinler, kan davası...
Hayır dedektif.
Emin misiniz?
Kesinlikle.
Beyaz diş buzlu suyundan bir yudum aldı.
Peki ya Carla
Lane? Ne olmuş ona?
Onunla konuşmaya çalıştık. Telefonuna cevap vermiyor. Sizce neden vermiyor?
Hala yas tutuyor dedektif. Kısa süre önce yurt dışına gitti. Biraz kafasını dinlemek istediğinden eminim.
Dubrovnik'e gitti demek istiyorsunuz değil mi? Annesinin kemiklerini teşhis etmeye.
Nereden biliyorsunuz?
Bizim işimiz bilmek.
Yoksa onu izletiyor musunuz?
Ülkeden ya da eyaletten ayrılacaksa bize haber vermesi söylenmişti. Vermedi. Bu da kuşkulanmama neden oluyor. Bu nedenle kocasının ölümünde şüpheli durumuna düşebilir.
Ne?
Cinayet soruşturmalarında eve ne kadar yaklaşırsanız suçluyu bulma ihtimaliniz de o kadar artar. Sizinle konuşmamızın nedeni de bu zaten.
Delirmiş olmalısınız. Cana zarar vermek hiçbirimizin aklından geçmez.
Öyle mi? Bakın yengeniz hiç de mantıklı davranmıyor Mr. Lane. Sizce kocasının intikamını almaya çalışıyor olabilir mi?
Neden? Bunu da nereden çıkardınız?
Güney'e Tennessee'ye gitti. Orada Ronnie Kilgore adlı eski bir özel kuvvetler üyesiyle buluştu. Birlikte atış talimi yaptılar. Aslına bakarsanız dünya kadar mermi yaktılar.
Bundan hiç haberim olmadı.
Bildiğiniz kadarıyla Carla Lane'in ateşli silahı var mıdır? Tecrübeli bir nişancı mıdır?
Hiçbir fikrim yok. Doğrusu sanmam. Silahlardan nefret ettiğinden eminim.
Öyle mi? Bakın bu ilginç işte.
Beyaz diş gözlerini dışarıda çölde bir yere dikmiş olan Kızıl Saç'a dalgınca baktı.
Eve çok yaklaştıkları doğru dedi Kızıl Saç.
Kimler?
Çakallar Mr. Lane.
Söyledim size, silah bulundurmamın başlıca nedeni bu.
Kızıl Saç ensesini kaşıdı.
Evet ama işin iyi tarafı sizi toprağı havalandırma masrafından kurtarmaları.
Ne?
Orada toprağımızı kazan bir sürü var.
Paul ayağı fırladı. 4 çakal kırmızı çöl toprağını pençeleriyle kazıyordu. Tam da Colleen'i gömdüğü yere.
Neyiniz var Mr. Lane, rahatsız görünüyorsunuz.
Paul cevap vermedi. Bacakları yeniden titremeye başlamıştı. Kızıl Saç gözlerini kısarak,
"Hey, o yaratıklardan birinin ağzında kocaman bir şey var," dedi.
Çürümüşlük kokusu iğrençti. Colleen'in yarısı ortaya çıkmış, çevresini sinekler almıştı. Bacaklarından biri kemirilmişti. Yaklaştıklarında çakallar dağılıverdi. Kızıl Saç kollarını sallayarak onlara doğru koşmuş, korkutarak kaçırmıştı. Beyaz saç gömleğinin yenini burnuna tuttu. Keskin polis gözleriyle Colleen'den arta kalanları inceledi.
Köpek sizin mi?
Evet.
Gırtlağını siz mi kestiniz?
Hayır.
Kimin kestiğini biliyor musunuz?
Paul cevap vermedi. Dedektifler gözlerini ona dikmişlerdi.
Bir hayvanı böyle öldürmek ağır suçtur ve hiçbirimiz salak değiliz Mr. Lane.
Siz neden bahsediyorsunuz?
Bana aptal muamelesi yapmaya devam edin. Cinayet soruşturmasını engellemekten 10 yıl almanıza çalışayım. Tabii o da eğer talihiniz varsa.
Paul Adem elmasını zorlayarak yutkunmaya çalıştı. Beyaz dişin göğsüne bastırdığı parmağı çelik gibiydi.
Bildiğin her şeyi anlat dostum. Konuşmaya başlasan iyi olur. Hem de hemen. Şimdi.
30. ayrımın sonu. Sayfa 360.